Ayrım 21.
Sayfa 192. Kısacası Karl, hemen bir anlaşma yapmak istemediğini ve hangi rolü seçeceği konusunda bir karar verebilmesi için yeterli olabilecek bir süreye ilişkin pazarlık yapma sorunu yaşıyordu. Bana danışmasından kısa bir süre önce yapımcıyla konuşmuştu. Kararsız tutumu için özür dilemiş, en kısa zamanda görüşme sözü vermişti. Karl'ın kaba, kısa, özür dileyen veya yapımcıyı öfkelendiren ya da aşağılayan bir tutum benimsemeden, hazır olmadığı bir bağlantıya girmesini önlemek amacıyla drama grubunda sistematik olarak atılganca davranabilmesini sağlamak üzere aşağıdaki alıştırma diyaloğu hazırlandı. Bu durumun geçtiği ortam egzotik sinematografik yapımcılık işi olsa bile, kişinin şimdiki veya gelecekteki işverenine karşı manipüle edildiği bir anlaşmadan kaçınma amacıyla sistematik atılganlık uygulaması hemen hemen yaşamdaki bütün diğer meslekler için eşit olarak geçerlidir. Diyaloğun geçtiği yer. Karl, Bay Mogul'ün ofisinde otururken yapımcı bekleme odasından süzülerek onu karşılar ve iç kısımdaki ofisine iter. Yapımcı, Karl, bu senin rolün. Eğer bu sana uygun değilse hiçbiri uymaz. Şimdi yukarıdan geliyorum ve herkes Marvin rolünü senin oynaman konusunda gerçekten hemfikir. Karl, bu çok iyi. Onlarla aynı fikirdeyim. Ben de bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Sisleme. Yapımcı, fevkalade. Tek yapmamız gereken anlaşmayı imzalayıp içkiyle kutlamak. Karl, çok iyi. İmzalarsan bir içki içerim. Fakat karar vermek için hala biraz zamana ihtiyacım var. Kendini açma. Yapımcı, niçin zamana ihtiyacın var? Bu çok iyi bir rol ve parası da iyi. Halde böyle düşünüyor. O senin menajerin ve pazarlığı o yaptı. Karl, haklısınız. Fakat henüz bağlanmak istemiyorum. Sisteme ve bozuk plak. Yapımcı, Karl, biz seni bu yapımda gerçekten istiyoruz. Ekibin geri kalan kısmını ikna etmek için epey uğraştım. Şimdi hepimiz seni istiyoruz. Senin için yaptığım bunca şeyden sonra beni yalnız bırakma. Karl, sizi hayal kırıklığına uğratmadığımı umarım Sol. Fakat hemen şu an bir anlaşma yapmak istemiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. Yapımcı, 2 hafta içinde çekimler için buradan gideceğiz. Hemen şimdi anlaşma yapmamız gerekiyor. Bu rolü atlama Karl. Karl, herhalde haklısınız Sol. O halde karar vermek için bana ne kadar süre tanıyabilirsiniz? Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Yapımcı, yarına imzanı isterim. Karl, bunu istediğinizden eminim Sol. Fakat bu benim için yeterli bir süre değil. Çekimler için yola çıkmadan önce sizi haberdar etsem nasıl olur? Bu 2 hafta eder ve karar vermem için yeterli olur. Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Yapımcı, Karl, bunu yapamayız. Yapıma ara verip, hayır dersen buraya geri dönüp senin yerine başka birini bulmamız gerekir. Bu bütün programı alt üst eder. Karl, anlamıyorum. İkinci bir seçeneğiniz belirlenmiş değil mi? Kendini açma. Yapımcı, henüz değil. Bu rol için sana yakın birini bulabilmiş değiliz. Şayet imzalamazsan Karl, büyük bir rolü kaçıracaksın. Karl, haklı olabilirsiniz Sol. Fakat karar vermek için hala zamana ihtiyacım var. Takvime bir bakalım. 28'inde yola çıkacaksınız değil mi? Size kararımı 23'ünde bildiririm. Şayet hayır dersem, bu da size bir başkasını bulmak için 5 iş günü verir. Bu nasıl? Sisleme, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. Yapımcı, bu benim için çok az Karl. Karl, bundan eminim Sol. Fakat ikimizin de zamana ihtiyacı var. Bu her ikimize de hareket olanağını verir. Sisleme, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. Yapımcı, bana hiç seçme olanağı tanımıyorsun. Senin için yaptıklarımdan sonra bu ne biçim davranış? Karl, haklısınız Sol. Böyle iş yapmak cehennem azabı verir. İmzalayacağıma ilişkin bilgi verebilmeyi isterdim. Fakat şimdi bir bağlantıya girmek istemiyorum. Sisleme, kendini açma ve bozuk plak. Yapımcı, daha önce karar verirsen hemen bana bildirir misin? Karl, tabii haber veririm Sol. Karar verir vermez. İşleyebilir uzlaşma. Yapımcı, bu rol için sana güveniyoruz. Karl, bunu biliyorum Sol ve ben de almak istiyorum. Fakat sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Kendini açma ve bozuk plak. Karl'ın atılganlık becerilerine temel olan öğeleri yakalamadaki hızına ve çok kısa süren bir açıklama ve alıştırmadan sonra 3 saatten daha az bir zamanda ve şişelerce Kaliforniya şarabına rağmen bunları kullanabilmesine hayret ettim. Belki bu hız mükemmel aktörlük becerisine bağlıydı. Rol yapmaya alışıktı. Yapması gereken tek şey yeni bir senaryo öğrenmesiydi. Carl yeni atılganlık rolünü çok iyi öğrendi ve yapımcı ile olan karşılaşmasında istediği şeyi, bağlantıya girme konusunu geciktirmeyi elde etti. Nitekim bunun önemi sonradan belli oldu. Menajerinin ikinci yapım şirketiyle yürüttüğü pazarlığın sonunda her ikisi de iki seçenekten ikincisinin daha iyi olduğunda karar kıldılar ve bunu aldılar. Sonuç olarak Carl, imrenilecek biçimde 6 ayını tropik bir adada, büyük ve mükemmel bir yıldız olan bir aktörle birlikte çalışarak, ondan yeni şeyler öğrenerek ve zanaatini geliştirerek geçirdi. Fakat birinci yapımcıya da planlanan süre içinde kararını bildirerek sözünü yerine getirdi. Carl'ın başarı öyküsü ilginç olmakla birlikte, New York editörümün ve danışmanlığım sırasında Carl'ın kendisinin de sorduğu gibi, yapımcı, sol, bağlantı bağlantı diyorsun. Gerçekten bununla neyi kastediyorsun deseydi, Carl ne diyebilirdi şeklinde bir soru yöneltebilirsiniz. Carl da bozuk plak bölümündeki Carlo'ya öğretildiği gibi, sol ona bir şey söyledi veya sordu diye Carl'ın yapımcının söylediğine bir yanıt vermesinin veya davranım göstermesinin gerekmediği öğretildi. Aşağıdaki kısa diyalog bu noktayı aydınlatmaktadır. Sol, Carl, seni bundan alıkoyan şey nedir? Bağlantı, bağlantı. Gerçekten bu sözlerle ne kastediyorsun? Carl, sol, bir yanıt vermemi bekliyorsunuz. Fakat 23'üne kadar bir bağlantı yapmayacağım. Sol, menajerim bu anlaşmayı kabul ediyor. Sen etmiyor musun? Carl, sol, duygularınızı anlıyorum. Hemen şimdi imzalamamı istiyorsunuz. Fakat 23'üne kadar bir yanıt veremeyeceğim. Sol, bir başka rol mü alacaksın? Bütün bunlar o rol ile mi ilgili? Carl, böyle bir olasılığın sizi nasıl endişelendireceğini anlıyorum Sol. Fakat 23'ünden önce bir yanıt veremeyeceğim. Bu kısa, hipotetik diyalogdan anlayabileceğiniz gibi, Carl'ın yapımcı Sol'ün sarf ettiği sözlere karşı durabilmesi için gerekli olan tek şey, öz duyuşa dayanan, ısrarlı ve geri döndürülemez bir bozuk plak davranımıydı. Bundan sonraki diyaloglar dizisinde gösteri dünyası ile ilgili bir sorun alanına, kamu önünde konuşurken, teklif edilen bir konuşmayı yaparken, bir rapor sunarken vesaire büyük dinleyici kitlesinin karşısında atılganca başa çıkma çabasına değineceğiz. Diyalog 21. Susan topluluk karşısında konuşma yeteneğine ilişkin eleştiriyle nasıl başa çıkılabileceğini gösterir. Yakın arkadaşım ve meslektaşım Bayan Susan Levine, MSW, bir süre önce Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nden National Association of Social Workers, yerel bir toplantılarında 2 saatlik bir konuşma yapmak üzere davet almıştı. Sudan, özellikle müşterilerin daha atılgan olabilmeleri için nasıl eğitilebileceği konusunda konuşması rica edilmiş olmakla birlikte, konuşmasının içeriği sistematik atılganlık terapisi, buradaki diyaloğun hareket noktası değildir. Esas nokta, topluluk karşısında kendi görüşlerini rahatça sunmaktır. Öğretmenlik, satış yöneticiliği gibi işlerde çalışan öğrenciler, düzenli olarak çeşitli konularda topluluk önünde konuşurken, kaygıyı yenebilmek için anılan yöntemi kullanan Su'nun yaşantılarının aynısını anlatmışlardır. Su daha önce kendi yaşıtlarının karşısında davete dayalı bir sunuş hiç yapmamıştı. Bunu nasıl yürüteceği konusunda sinirliydi ve korkuyordu. İlk kez uzmanlardan oluşan bir grup karşısında konuşmam gerektiğinde ne kadar sinirli olduğumu hatırladığım için onun hisleriyle eş duyum, empati yapabiliyordum. Su'nun halini düşündüğümde onun da ilk davet aldığı konuşmaya ilişkin hislerinin benimki gibi olduğunu, konusunu bildiğini fakat kendinden ve konuşma yeteneğinden emin olmadığını düşünüyordum. Bütün deneyimlerine ve yeterliliğine rağmen Su, o ilk konuşma davetinde hepimizin yüreğinde korku uyandıran bir şey olduğunu keşfetti. Belki bu akılcı olmayan şeye bağlı kaygı nedeniyle benden, atılganca sözel becerilere ilişkin konuşmasındaki manipülatif kısımların rolünü oynamamı, kürsüdeyken verdiği ipuçları üzerinde manipülatif davranarak onun ikinci adamı olmamı istedi. Kabul ettim ve sonra görüldüğü gibi Suzan kaygısını yenerek Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'ne çok iyi bir konuşma yapmış olmanın rahatlığını yaşarken ben akşam yemeğinde nefis bir pirzola yedim ve her ikimiz de çok eğlendik. Daha sonra Suzan'ın da doğruladığı gibi sisleme becerisini gösterme aşamasına kadar biraz gergin olduğunu fark etmiştim. Bu konuda rol yapmaya başladıktan sonra ise tamamen rahatlamıştı ve dinleyiciler hangi yorumu yaptılarsa veya soruyu sordularsa, düşmanca olanlar da dahil, kolaylıkla iletişim kurabildi. Onu rahatlatan durum sistemenin uygulanması oldu. Su dinleyicilerinin önünde benden sunuşunu eleştirmemi, hatta yanlış bir şeyler bulamazsam eleştiri uydurmamı istedi. Aşağıdaki diyalogdan anlaşılacağı gibi Su'ya yönelik eleştirim, onun dinleyicilerden bekleyebileceği mantıklı herhangi bir eleştiriden daha beterdi. Ancak eleştirim çoğumuzda yer alan topluluk önünde konuşma kaygısını can evinden vurdu ve Su, sislemeye dayanarak bu kaygısıyla başa çıkabildiği gibi gerçek ve karşılıklı bir konuşma ortamında kaygısını tamamen yok edebildi. Benim eleştirel hevesimi söndürdükten sonra gözlerinde şeytanca bir pırıltıyla seyircilere dönüp bıraktığım yerden devam etmeyi isteyip istemediklerini sordu. Kimseden çıt çıkmadı. Su'nunkine benzer bir sorununuz varsa, diğer acemi konuşmacılar gibi konuşmanızı bitirdikten sonra, hatta önceden, negatif atılganlık, konuşma tarzınızı geliştirmenize yardımcı olması için dinleyicilerinizden konuşmanızı eleştirmelerini isteyebilirsiniz. Ondan sonra eleştiriye, sislemeyle ve eleştiren çok hızlı ise belki negatif sorgulamayla karşılık verirsiniz. Bu yöntem, öğrenciler tarafından deneme veya yapay sunuşlarda olduğu kadar gerçek konuşmalarda da kullanılmış ve topluluk karşısındaki konuşmalara ilişkin kaygıyı azaltmada iyi sonuçlar vermiştir. Böyle bir uygulamada arkadaşlarınızın veya meslektaşlarınızın toplayabildiğiniz kadar çok sayıda konuşma tarzınızı ve biçimini eleştirmelerini ister, sunun diyaloğunda görüldüğü gibi her eleştiriye sislemeyle karşılık verirsiniz. Diyaloğun geçtiği yer, Su dinleyicilere sislemeyi anlatmak için o ana kadar yaptığı konuşmasını eleştirmemi rica etti. Ben, oldukça azametli bir şekilde, Su, sana biraz geri bildirim vermemi istemene sevindim. Gelecekte konuşma yeteneğini geliştirebilmen için yararlı olacağından eminim. Su, bundan eminim, sisleme. Ben, bazı kelimeleri telaffuz etmede zorlanıyorsun gibi geliyor. Epey teklediğin zamanlar oldu. Su, herhalde haklısın. Sisleme. Ben, tam olarak telaffuz edemediğin kelimeleri kullanmamalısın. Dinleyicilerin anlamasını güçleştiriyor. Su, bu doğru. Sisleme. Ben, sanki onları etkilemek veya mahcup etmek istiyormuşsun gibi geliyor. Sahte gibi geliyor. Su, tabii sahte gibi geliyor. Sisleme. Ben, insanlar kelimeleri doğru telaffuz edemediklerinde bu, aslında ne söylediklerini bilmediklerini gösterir. Su, bu doğru. Herhalde anlamını tam kavrayamadığım kelimeleri kullanıyorumdur. Sisleme. Ben, aksanın da tuhaf, sanki İngilizceyi Güney Philadelphia'nın sokaklarında öğrenmişsin gibi konuşuyorsun. Su, aslında Elkins Park'ta öğrendim, fakat aksanım olduğundan eminim. Sisleme. Ben, bu da başka bir şeyi daha gösteriyor. Konuşurken takındığın tavır, sanki söylediğin şeye genel olarak güvenmiyorsun gibi bir izlenim bırakıyor. Su, olması gerekenden daha az güvenim varmış gibi konuştuğumdan eminim. Sisleme. Ben, sunduğun şeyin sonuçlarını ve ayrıntılarını tam olarak bilmiyorsun ve anlamıyorsun gibi bir izlenim bırakıyorsun. Su, herhalde haklısın. Bütün ayrıntılarını anlamamış olabilirim. Sisleme. Ben, dinleyicilerine gerçekten önem verseydin, seni dinlemeye gelen bütün bu hoş insanlar için daha iyi hazırlanmış olabilirdin. Su, bu doğru. Eminim daha iyi hazırlanabilirdim. Sisleme. Ben, ne de olsa bunlar aklı başında kişiler. Teklersen veya biraz hata yaparsan kimse bunun üzerinde durmaz. Su, bunun üzerinde durmayacaklarından eminim. Sisleme. Ben, ancak konuşmandaki özensizlik huzur kaçırıcı. Dağınıksın. İyi organizasyon yapmamışsın. Onları çok ilginç bir konudan soğutuyorsun. Su, dağınık konuştuğumdan ve daha iyi bir organizasyon yapabileceğimden eminim. Bu nedenle dinleyiciler rahatsız olup sıkılabilirler. Sisleme. Ben, yaptığın şeye gerçekten önem verseydin hiç konuşmaz, iyi konuşmacıların bu işi yapmasına izin verirdin. Su, bu doğru. O kadar önem verseydin belki vazgeçerdim. Sisleme. Ben, iyi bir konuşmacı olsaydın, blöf yapardın ve konuşmayı kişilik gücünle sürdürürdün. Su, İyi bir konuşmacı olsaydım eminim bunu yapabilirdim. sisleme. Ben. Bunun yerine dinleyicilerinden çekindiğini açıkça gösterdin. Su. Bu doğru. Biraz sinirliydim. Sisleme. Ben. Su. Bunu bir arkadaşın olarak söylüyorum. Bunun için ciddiye almanı istiyorum. Su. Bundan eminim. Sisleme. Ben. Topluluk önünde konuşurken kürsüye çıkıp bütün hareketleri uygulayabilirsin. Fakat açıkçası bir Winston Churchill değilsin. Su. Bu doğru. Ben Winston Churchill değilim. Sadece bir Sullivan'ım. Sisleme. Bu noktada sisleme gösterisi kahkahalar arasında kırıldı ve Su konuşmasının geri kalan kısmını dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak tamamladı. Canlı, heyecanlı, izlemesi ve dinlemesi ilginç bir konuşma yaptı ve bundan tamamen zevk aldı. Su'nun topluluk önünde karşılıklı konuşmasının tersine bundan sonraki kısımda bir tartışma yürütülürken bir grup insanın nasıl yönlendirileceği veya dinleyicilerden gelen yorumlarla başa çıkarken nasıl bir rapor sunulacağı öğrenilirken birçok atılganlık becerisinin bir arada uygulanmasına ilişkin bilgi verilmektedir. Diyalog 22. Ron bir rapor sunarken konudan sapan, ilgisiz, ilgili ve eleştirel yorumlarla başa çıkar. Ron, iş idaresinde doktora programına devam eden ve ekonomi kursu alan genç bir öğrencidir. Bir grup insanın önüne çıkıp bir tartışma organize etmede veya bir rapor sunmada epey güçlük çekmektedir. Ron'un en büyük korkusu herkeste olduğu gibi dinleyiciler arasındaki insanların konuyu ondan daha iyi bilip bir yanlışını yakalaması veya kendisinin aptalca bir şey söylemesidir. Topluluk önünde önemsiz bir davranımın bile sonuçlarıyla ilgili korku birçok kişi için oldukça kısıtlayıcıdır. Onların okulda veya iş yerinde geri kalmalarına yol açar, mesleki yaşantılarını genişletme olanaklarından uzak tutar ve hatta sosyal açıdan gönüllü çalışmalara, kulüplere, yardım derneklerine ya da boş zaman etkinliklerine katılmalarını kısıtlar. Ron ekonomi sınıfında sözlü bir dönem ödevini sunmadan hemen önce atılganlık grubunda bir ön hazırlık yapmak istedi. Ron'u topluluk önünde konuşma korkusuna karşı duyarsızlaştırmak amacıyla grup üyelerinin Ron'un konuşmasını alaycı ve ilgisiz yorumlardan ve sorulardan başlayıp ilgili veya doğru sezilmiş olan sorulara kadar uzanan yorum ve sorularla bölmeleri, böylece alıştırma yaptırmaları istendi. Bu tür davranımlar bir konuşmacının farklı dinleyicilerden bekleyebileceği çeşitli davranımlar arasından seçilmişti ve Ron'a bunlarla atılgancı başa çıkabilmesi için alıştırma yaptırılmıştı. Ron, gerçek sunuşu sırasında sınıf arkadaşlarından hiçbir şekilde atılganlık grubunda yanıtlaması gerektiği kadar çok sayıda yorum almamasına rağmen, uygulama çalışmaları boyunca onu sinirlendirebilecek yorumlara karşı olabildiğince çok başa çıkma uygulaması yaptı. Aşağıdaki diyalog, dinleyici yorumlarına ilişkin örnekleri ve Ron'un durumu atılganca kontrolü altına alıp tartışmayı sürdürmesini ve gerçek sınıfındaki sunuşunda yer alan yorumları karşılama yeteneğine güven duymasını sağlayan yanıtlarını da içeren 20 dakikadan uzun bir raporun özetlenmiş biçimidir. Diyaloğun geçtiği yer, Ron sunuşunun ortasındadır ve konuşması grup üyelerinden gelen sorular ve yorumlarla bölünür. Ron: Ekonomik büyümedeki diğer önemli etken, ekonomik sürece kamuoyunun güvenidir. Şunu görebiliriz. Araya girilir. Birinci üye: Avrupa pazarlarındaki yabancı spekülasyonun etkisi konusunda ne söyleyebilirsiniz? Ron: Amerika kıtası dışındaki etkenlerin ekonomimizi etkilediğine emin olmama rağmen, bu raporu ülkemize ait etkenleri tartışmayla sınırlandırıyorum. Sisleme. Birinci üye: Bu bazı çok önemli noktaları tartışmanın dışında bırakmıyor mu? Bu raporunuzun büyük eksiklikler içerdiğini ve tamamlanmadığını gösteriyor. Ron: Üzerinde durabileceğimiz büyük eksikler içerdiğinden eminim. Fakat ben tartışmamı sadece yerli etkenlerle sınırlı tutuyorum. Sisleme ve bozuk plak. Şimdi temel etkenlerden kamuya güven konusuna dönecek olursak. Konuşma bozudur. İkinci üye: Karşılıklı güvenlik komisyonu politikasının şayet varsa ekonomideki hangi etkisinden söz edilebilir? Ron: Bu çok ilginç bir nokta. Ancak bunu daha sonra diğer düzenleyici etkenler bağlamında tartışmak istiyorum. Sorunuzu o konuya geldiğimiz zaman tekrarlarsanız sevinirim. Kendini açma. Devam etmeden önce başka soru var mı? Üçüncü üye: Evet. Buraya kadar ekonomik büyümenin olası özendiricilerinden biri olarak kayırmacı federal vergi sistemi hakkında hiçbir şey söylemediniz. Ron, bu doğru. Henüz buna hiç değinmedim. Fakat bu konunun saatler sürebilecek bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı zamanımız nedeniyle bunu gerektiği kadar iyi tartışamayacağımı sanıyorum. Sisleme, kendini açma ve negatif atılganlık. Kamuoyuna güven konusuna dönersek, konuşma kesilir, dördüncü üye. Geçmişteki 30 yıllık Keynes öğretisinin etkileri hakkında ne dersiniz? Ron, bu konudaki fikirlerim henüz yeterince açıklık kazanmış değil. Belki diğer konuşmacılardan biri bunun üzerine bir yorum yapabilir. Veya bildiriler tamamlandıktan sonra yeterince zaman kalırsa konu hakkındaki görüşlerinizi anlatabilirsiniz. Negatif atılganlık ve işleyebilir uzlaşma. Başka bir soru var mı, yok mu? O halde devam edecek olursak konuşma kesilir. Beşinci üye. Giriş cümlenizde raporunuzun 1936'da FDR'nin uygulamasıyla başlayıp zamanımıza kadar yer alan dönemi kapsayacağını belirttiniz. Bu uygulama 1934'te depresyonun en şiddetli olduğu zaman başlamıştır. Neden 1936'yı temel aldınız? Ron, 1936 mı dedim? Tabii ki bu benden kaynaklanan bir hata. Rapor 1934'ten zamanımıza kadar olan dönemi içerir. Negatif atılganlık. Kamuoyunun tartışmasına dönecek olursak araya girilir. Altıncı üye. Hala kamuya güven hakkında mı konuşuyorsunuz? Ron. Bu konuşma hızıyla pek fazla bir yerlere gelemeyeceğim değil mi? Sorularınızı rapordaki her kısmın sonunda saklarsanız sevinirim. Bu şekilde daha hızlı yol alabiliriz. Şimdi kamuya güvene dönelim. Negatif atılganlık, kendini açma ve işleyebilir uzlaşma. Ron, bir avuç düşmanca davranan dinleyiciye yönelik bu prova konuşmasının başında oldukça sinirliydi. Hem bildirisini sunmaya hem de dinleyicilerin yorumlarını yanıtlamaya ilişkin sıkıntıları vardı. Uygulamaların sonuna doğru Ron, özellikle konuşması birisi tarafından her kesildiğinde gülümsemeye başlayınca grup bildirisini ve sunuşunu sorgulamada ve eleştirmede zorlanmaya başladı. Konuşmasını bitirdikten sonra amaçlı olarak düşmanca davranan bu bir grup eleştirmen, kendileriyle başa çıkmayı öğrendiği için onu yürekten alkışladılar. Ron'un uygulamadan sonraki raporu tam bir başarıydı. Ulusal ekonomideki temel etkenlere ilişkin görüşlerine dayanan bildirisini sunarken oldukça rahat hissetti. Hatta kendisiyle sınıf arkadaşları arasındaki konuya ilişkin hafif tartışma hoşuna bile gitti. Ron, özellikle sınıf arkadaşlarından gelen iki tür manipülatif soruyla atılganca baş edebilmeyi öğrendiği için memnundu. Bunlar klasik Güney Fransa ve sandbagging sorularıdır.